Ayrım 2.
Araştırmanın bu aşamasında ne tür hükümler yürütülebilir? Göçen halkı, himaye ve onlara refakat eden dünya dışı varlıklar belirli bir grubu çevreden soyutlamışlardır. Dünya dışı varlıkların uzay gemileriyle servis imkanları yoktur. Yoksa himayelerini aldıkları halkı bu şekilde nakledebileceklerinden söz edilebilir. İniş yapan dünya dışı varlıkların sayısı son derecede kısıtlıdır. Dağa iniş yapar yapmaz uzay gemisinin komutanı derhal Musa ile temas kurarak dağın çevresinde bir koruyucu mekanizma oluşturmuş ve dağı meraklılardan uzak tutmuştur. Ve Rab Musa'ya dedi, "İn kavme tembih et, sakın Rabbi görmek için sınırı geçmesinler ve birçoğu yok olmasın." Ve Musa Rab'be dedi, "Kavm Sina dağına çıkmaz çünkü sen dağa sınır koy ve onu takdis et." diye bize tembih ettin. Tevrat, çıkış 19,21-23. Sayıca az olan uzay dışı varlıklar üstünlüklerini teknolojik gösterilerle kanıtlamışlardır. Mısır ordusunu püskürten İsrailileri koruyan ateş sütunu ile sıcak gazları yakan ve yüksek sesler çıkaran geminin bazı ünitelerini kullanmışlardır. Ve Sina Dağı hep tütüyordu. Çünkü Rab onun üzerine ateş içinde inmişti ve onun dumanı ocak dumanı gibi çıkıyordu ve bütün dağ çok titredi. Tevrat, çıkış 19,18. Uzay gemisinden bir besin üreten makine indirilerek Musa ile Harun'a teslim edilmişti. Makinenin nakli gerektiğinde belirli bir kutuya ahit sandığına yerleştiriliyordu. Makine, boyundurağa koşulmuş bir çift öküz tarafından taşınmakla birlikte 300 kilodan daha fazla olamazdı çünkü ara sıra da olsa erkeklerin omuzlarında nakledildiği oluyordu. Sandığın yanına yaklaşanlar ya hastalanıyor ya ölüyor veya çıban ve sivilceler döküyorlardı. Sandığın içinde ne taşındığını hiç kimse bilmiyordu. Halkın tek bildiği Tanrı'nın kendilerine yiyecek temin ettiğiydi. Sandığın çevresini saran çadır bezi aynı zamanda büyük bir sırrı da gizliyordu. Özel eğitim gören Levililer koruyucu kıyafetleri ile bakım hizmetlerini yerine getiriyor fakat onlar bile ne tür bir makine olduğunu bilemiyorlardı. Ruhbanların bile öldükleri bir takım olayları göz önünde bulundurarak makineden haklı olarak korkuyorlardı. Ait sandığı davası ile ilgili araştırmalarımızın neticesinde bugün için söyleyebileceklerimiz bu kadardır. Peki daha sonraları ne oldu? Sandık ve gizemli muhtevasının başına neler geldi? Nerede son buldu? Varlığı hala sürdürüyor mu? Nasıl bulabiliriz? O boyut ve ağırlıktaki bir nesne toz olup uçamaz ya. İz sürmeye devam edelim. Çıkıştaki tanımlardan hareket edecek olursak makine normal düzendeki hizmetini sürdürmüş, vaat edilen ülkeye gelinmesiyle fonksiyonunu yitirmiştir. Süt ve bal akan bir beldede aynı monoton menüye gerek yoktur. Ne var ki ilk gelenlerin yolculuklarında kendilerine yiyecek sağlayan bir makine getirdiklerine ilişkin dedikodular yayılır. Endüstri casusluğu başlamıştır. Her hükümdar bu yorulmak nedir bilmeyen makineye sahip olmak ister. İsrailoğullarına galebe çalarak makineyi ele geçiren, ardından bir dizi belaya uğrayan Filistiler konusuna daha önce değinmiştik. Beyt Şemeş'e ulaşan sandığın kaderine gibi bir yol izlemiştir. Hiç değilse 20 yıl boyunca bir barakada muhafaza edilmiştir. Ve Kiryat Yearim ahalisi geldiler ve Rabbin sandığını çıkardılar ve onu tepede olan Abinadab'ın evine götürdüler. Ve Rabbin sandığını beklemek için oğlu Eleazar'ı takdis ettiler. Ve vaki oldu ki sandığın Kiryat Yearim'e konduğu günden sonra çok vakit geçti ve 20 yıl oldu ve bütün İsrail evi Rabbi özlediler. Tevrat 1. Samuel 7,1-2. Büyük ihtimalle makina uzun zamandır çalışmıyordu. Hiç kimse ilgilenmediğinden tamamen unutulup gitmişti. Yaklaşık M.Ö. 1000 yıllarında yaşayan İsrail'in ilk kralı Saul, damadı Kral Davud'a M.Ö. 1013-973, zamanında o denli ilgi toplayan aygıtı hatırlatan ve hatırlayan ilk kişi oldu. Kral Davud'un sandık ile ilgilenmeye başladığı sıralarda söz konusu nesne hala Abinadab'ın barakasında bulunuyordu. Her ne kadar merakı uyandıysa da bu merak sandığı yeni yaptırdığı sarayın bir odasına naklettirecek bir ölçüye varmadı. Belki de tüyleri döken hastalıkların anısından ürkmüştü ya da bu ucubeye özel bir oda açtıracak kadar önem atfetmedi. Şöyle veya böyle kayınpederinin talimatına uyarak yanında 30 bin kişiyle birlikte Allah'ın sandığını Baal'e Yahuda'dan çıkarmak, Tevrat 2. Samuel 6,1 için harekete geçene kadar belirli bir zaman gerekti. Bu nakliye sırasında bir başka olay daha yaşandı. Ve Allah'ın sandığını yeni bir arabaya koydular. Ve onu tepede olan Abinadab'ın evinden kaldırdılar. Ve Abinadab'ın oğulları Uzza ve Ahyo yeni arabayı sürüyorlardı. Ve Ahyo sandığın önündeydi. Ve Nakon'un harman yerine geldiler. Ve Uzza Allah'ın sandığına elini uzatıp tuttu. Çünkü öküzler tökezlemişlerdi. Ve Uzza'ya karşı Rabbin öfkesi alevlendi ve düşüncesizliği yüzünden Allah onu orada vurdu. Orada Allah'ın sandığı yanında öldü. Tevrat 2. Samuel 6,3-7. Makine ile ilgili araştırmalarımızda bir yeni belge daha. 20 yıllık bir ataletten sonra yine elektroşoklar üretiyor. Diğer bir deyişle mini reaktör hala enerji yaymaya devam ediyor. Bundan sonraki kavuşturmamız için son derecede önemli bir nokta. Ufak tefek aksilikler atlatılır ve sandık ile muhtevası güvenlik içinde Kudüs'e ulaşır. Kral Davut öylesine sevinir ki memnuniyetinden dans eder. Bütün elbiselerini savurup atar ve anadan doğma çırılçıplak kalır. Sahip olma duygusundan ötürü müdür bu sevinç? Yoksa makinenin yeniden faaliyete geçmesi için Yahova'ya yakaracak mıdır? Halkı için kudret helvası mı isteyecektir? Sandığa sahip olmaktan dolayı onur duymaktadır fakat ne sarayına kor ne de onun için bir tapınak yaptırır. Ve Rabbin sandığını içeri getirdiler ve onun için Davud'un kurmuş olduğu çadırın ortasındaki yerine onu koydular. Tevrat 2. Samuel 6,17. Esrarengiz nesne Davud'un halefi Kral Süleyman M.Ö. 965-926 yönetimine kadar bir kez daha suskunluk dönemine girdi. Kral Süleyman, kutsalların kutsalını tapınakta özel olarak korunan bir odaya yerleştirdi. Burada tam 300 yıl boyunca İsrail krallığının savaş ve felaketlerinden etkilenmeden kaldı. Bu dönem zarfında çapulcular 4 kez altın ve mücevher gibi kıymetli bir takım eşyaları yağmaladılarsa da sandığa dokunulmadı. En azından kayıtlarda bu konuda bir bilgiye rastlanılmadı. Anlaşılan çapulcular ziynet ve mücevherat ile daha fazla ilgilenmişlerdi. Sandığın varlığından haberdar değiller miydi? Esrarengiz muhtevasından mı korkmuşlardı? İsrailliler çöl serüveninin bu paha biçilmez armağanını gizlemişler miydi? Nerede olduğunu bilen yok muydu? Acaba bu yüzden mi izleri yok olmuştu? Tevrat'ın bir başka bölümünden artık pek fazla önem atfedilmediği sonucunu çıkartabiliriz. Mukaddes sandığı İsrail kralı Davud'un oğlu Süleyman'ın yapmış olduğu eve koyun, artık sizin omuzlarınızda yük olmayacaktır. Tevrat 2. Tarihler 35,3. Tahminlere göre sandık Kudüs'ün tahribatı sırasında M.Ö. 586 kaybolmuştur. Soruşturma ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın yolumuza devam edeceğiz. Mücadeleden bu kadar çabuk vazgeçecek değiliz. Fakat öncelikle ikinci bir durum tespit raporu hazırlayalım. Makine artık kudret helvası üretmemektedir. Nasıl çalıştığını bilen yoktur. Uzun bir süre atıl kaldığı halde mini reaktör hala işlemektedir. Meydana getirdiği elektrik gücü sandığa dokunan Uzza'yı öldürmeye yetecek kadar yüksektir. Üç kral, Sol, Davut ve Süleyman sandıktan hükmekte ve onu gizli tutmaktadırlar. Zamanın akışı içinde sandık çöl yolculuğu boyunca taşıdığı espriyi ve dinsel önemini yitirmiştir. Muhtemelen dünya dışı varlıklar ortadan kaybolmuşlardır. Yeni izimizi sürmeye koyulalım. Peygamber Yeremya M.Ö. 627-585 ve çağdaşı Hezekiel dönemlerinde dünya dışı varlıklar birdenbire yeniden arza endam ediverirler. Yeremya'dan hala tehlikeli bir biçimde radyoaktif tehlike barındıran aygıttan kurtulmasını isterler. Eski ahidin büyük peygamberlerinden biri olan Yeremya huzursuz bir karakter çizer. Kudüs'ün kuzeyinde küçük Anotatta kentinde yetişmiş, putperestlere karşı sertliği ve her türlü ahlaksızlığa karşı katı tavırları ile çağdaşlarına oldukça sevimsiz bir portre sunmuştur. Diğer bir deyimle herkesin kendi iç dünyasını seyrettiği birer ayna vermiştir insanlarına. Diğer peygamberler gibi o da yıkılışına kehanet eder. Yahuda kralı Yehoyakim'in M.Ö. 608-598, Yeremya'nın sözlerinden pek hoşlanmamasını olağan karşılamak gerekir. Yine de bu durum karşısında gerilememiştir. Yönetimin ilk yıllarında tapınağının kapısında zehir zemberek bir konuşma yapar. Herkese öylesine ters düşer ki hasımları onu ebediyen susturabilmek için tuzaklar kurarlar. Bütün bu entrikalar arasında kurnaz Yeremya'nın aklına parlak bir fikir gelir. M.Ö. 605 yılında öğrencisi Baruk'tan sözlerini yazmasını ve yaymasını ister. Bir yıl sonra bir dinsel bayram sırasında Baruk, tapınakta toplanmış bulunan cemaate Yeremya'nın sözlerini okur. Görevliler galeyana gelir ve kral Yehoyakim'e karşı bir isyan tertiplemekle itham ederler. Baruk'un elindeki tomarı alınır ve krala iletilir. Kral da aynı şekilde öfkeye kapılır, tomarı bıçakla dağlar ve parçaları ateşe atar. O andan itibaren Yeremya ve Baruk bir çeşit casusluk faaliyetlerine karışacaklardır. Peygamberler kendilerini tamamen dini konulara adayamaz olmuşlardır. Zamanla birer demagog ve politikacı kesilirler. Konuştukları zaman hedefleri güncel politik çıkarlarıdır. Öylesine ustalaşırlar ki kitleleri nasıl ve ne yöne kanalize edebileceklerinden emin hale gelirler. Kral Yehoyakim ve Kral Tesedekiya Mısır vasalları görünümündedirler. Yeremya ise daha ziyade Kalde Babil tarafını tutar ve Mısır aleyhtarıdır. Yehoyakim ve Tesedekiya putperest geleneklerine izin verirler ve bu tür adetler İsrail'de yaygınlaşır. Yeremya bu ahlaksızlıklara karşı büyük infial gösterir. İsrail kavmi o sıralarda haraca bağlanmış olduğundan isyana teşvik için uygun bir ortam söz konusudur. İsrail kralı çözümü Mısır'la anlaşmakta bulur ve tazminat ödentilerini savsaklar. Kalde kralı 2. Nabukadnezar M.Ö. 605-562 duruma müdahale eder ve Suriye'den bir ordu göndererek M.Ö. 597 yılında Kudüs'ü ele geçirir. Bu darboğazda Tesedekiya nefret ettiği Yeremya'ya bir elçi yollar. Anında sihirli bir el değmişçesine bir Mısır ordusu devreye giriverir. Babilliler hem İsrail hem Mısır olmak üzere iki ateş arasında kalırlar. Yüzeysel olarak Yeremya'nın kehaneti boşa çıkmış gibi gözükürse de bir süre sonra olayların akışı kehaneti doğrular. Babilliler Mısır ordusunu kesin bir yenilgiye uğratarak dönerler, Kudüs'ü kuşatmaya alırlar. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir yönetici haricilerin galebe çalışından bu denli mutluluk duymamıştır. Cezalandırma yöntemleri farklılaşmış fakat ortadan kalkmamıştır. Ya kendileri gözden düşer ya da itibarları lekelenir. Yeremya'nın saraydaki hasımları Tesedekiya'yı nihai darbeyi vurması için ikna ederler. Kral, peygamber politikacıyı tavanı zehirli çamurla kaplı bir zindana atar. Başa bela peygamber orada açlıktan ölmeye terk edilir. Her güzel cinayet hikayesinde kahraman son anda ve beklenmedik bir biçimde kurtarılır. Yeremya da talihlidir bu konuda. Tisedekiya'nın danışmanları arasında Ebed Melek adlı bir de genç Habeş vardır. Ebed Melek, hükümdarın üzerindeki nüfuzunu kullanarak açlıktan ölme ve donma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan peygamberi zindandan kurtarır. 9. Kudüs'te daha fazla dayanmaz. Babilliler şehrin surlarını aşarlar, kral tutsak alınır ve gözleri kör edilir. 10 bin İsrailli sürgüne yollanır. Bütün ordu komutanları ve eli silah tutan erkekler, çilingirler ve demirciler, yalnızca önemsizler geride kaldı. Tapınak ve kraliyet sarayının hazineleri de Babil'e taşındı. Süleyman'ın altın kapları tapınağın içinde parçalandı. 10. Sonunda Yeremya yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur. Ne var ki soru işareti hala yerli yerinde durmaktadır. Ait sandığı nerededir? Bu tür cinayet davalarında çözüme ulaşmak zordur. Doğru yolu bulabilmek için birçok iz sürmek gerekir. Biz de her ne kadar dolambaçlı yollar izlesek de süper makinenin peşinden ayrılmamalıyız. Zaman içinde bir sıçrama yapalım. Kudüs, Babil kralı Nabukadnezar tarafından M.Ö. 597 tarihinde ele geçirilir. Oğlu Belşazzar, M.Ö. 6. yüzyıl ortalarında hüküm sürer. Derken, esrarengiz bir olay meydana gelir. Kral Belşazzar büyük bir tören için 1000 kadar konuk davet etmiştir. İçkili kafayla babasının Kudüs'ten getirdiği altın ve gümüş kapların doldurularak salona getirilmesini emreder ve bu buyruğu coşkuyla karşılanır. Tatlı şarabın da etkisiyle şamatacı konuklar kutsal nesnelere el atarlar. Doğrusu harika bir fikir ortaya atmıştır şu Belşazzar. Bütün bu alemin ortasında birden tüyler ürpertici bir sahne yaşanır. Salonun puslu karanlığının arasından bir parmak belirir ve duvara şöyle yazar. Şarap içtiler ve altın ve gümüş, tunç, demir, ağaç ve taş ilahlara hatmettiler. Hemen o saat bir insan elinin parmakları göründü ve Şamdan'ın karşısında kral sarayının duvar sırası üzerine yazıldı. Ve kral yazan bu elin ayasını gördü. O zaman kralın benzi değişti ve düşünceleri kendisini üzdü. Ve belinin oynak yerleri çözüldü ve dizleri birbirine çarptı. Falcıları, kildanileri ve büyücüleri getirsinler diye kral yüksek sesle bağırdı. Ve çizilen yazı şudur. Mene, mene, tekel, ufarsin. Sayıldı, tartıldı ve eksik bulundu. Kildani kralı Belşazzar o gece öldürüldü. Tevrat, Daniel 5,4-7 ve 25-30. Bütün bu sahnelerden çıkarabileceğimiz yegane sonuç tapınaktan getirilen kapların büyülü olduğudur. Ahit sandığından söz edilmemektedir. Biz yeniden Yeremya'ya dönelim ve bu noktadaki bir tuhaflığın üzerine eğilelim. Yazıcısı Baruk tarafından naklonulduğuna göre efendisi Arş-ı Âlâ'nın bir meleği tarafından Babil ordusunun katliamından haberdar edilmiştir. Büyük ihtimalle olacakları peşinen bilen bu melek, Yeremya'yı Tanrı tarafından Musa'ya verilmiş olan kapları er geç saldırıda bulunacak olan Babililerden saklaması için uyarıda bulunmuştur. Diğer bir deyimle, melek Belşazzar'ın daha sonra getirdiği kap, tepsi, kadeh ve lambalarla değil de Musa'nın yolculuğu sırasında yanında taşıdıkları ile ilgilenmiştir. Hiç şüphesiz, içindeki kudret helvası makinesiyle birlikte ahit sandığı da bunların arasındaydı. İşin ciddiyetini kavrayan Yeremya, Habeş dostu Ebed Melek de aralarında olmak üzere güçlü kuvvetli adamlar çağırır. Hep birlikte şehir halkının dikkatini çekmeden söz konusu nesneleri çıkarır ve bir mağarada gizlerler. Bu duruma göre ahit sandığının Babililerin eline geçmesi söz konusu değildir fakat yine de hiçbir iz bırakmaksızın sırra kadem basar. Din müessesesince meşru kabul edilmiş 12, metinlerde bundan fazlası söylenmemiştir. Konu ile ilgili yegane atıfları gizli tutulan Apokrifa metinlerinde buluyoruz. Apokrifa, Hristiyanlarca eski ahidin parçası olarak kabul edilmemekle birlikte resmi akış ve içerik olarak diğer ahit bölümlerine uygundur. Apokrifa'ya dahil bulunan Makkabi'nin ikinci kitabında şunları okuyoruz. Ve aynı yazıda denir ki, Peygamber Tanrı tarafından uyarılmış olarak, çadıra ve sandığa kendisiyle gelmelerini Musa'nın tırmanıp da Tanrı'nın mirasını gördüğü dağa emreder. Ve Yeremya oraya gittiğinde bir mağara kovuğu bulur. Çadırı, sandığı, buhurdanlık mezbahını içine kor ve kapıda durur. Kendisine eşlik eden bazı kişiler yolu işaretlemeye heves ederlerse de sonuç alamazlar. Durumu sezen Yeremya onları şöylece azarlar. Tanrı'nın halkını yeniden bir araya toplayacağı ve onlara marifet ihsan eyleyeceği yer olarak bilinsin. Apokrifa 2. Makkabiler 2,4-7. Mişna'da ise Mişna Talmud'un bir parçası olup sözlü yasaları sistemleştirir. Bir ruhban kişinin Kudüs dışında sandığı ararken iri bir kaya bulduğu fakat işin ayrıntılarına giremeden garip bir hastalığa yakalanarak öldüğünden söz edilir. Ruhbanlar ahit sandığının orada saklı olduğunu biliyorlardı. Talmud, Mişna, bölüm 6,2,14. Ahit sandığı bir kez daha elimizden kayıp gitmiştir. Olaylar, yöresel çerçeve içinde kısıtlı kaldığından o döneme ilişkin araştırmalar da bir yerde tıkanmaktadır. 1910 yılında Parker araştırma ekibi bölgeye gitmiş ve eli boş dönmüştür. Ne gelmiş olabilir ahit sandığının başına? Durum raporu çıkarmamızın tam zamanıdır. Mişna'ya göre ruhbanlar sandığın Kudüs civarında olabileceğinden şüphelenmektedirler. Bir din adamı esrarengiz bir biçimde ölmüş ve bu ölümle sandık arasında bir ilinti çağrıştırılmıştır. Devrin gelenekleri dünya dışı varlıkların Yeremya'nın günlerinde de faaliyet gösterdikleri izlenimini vermektedir. Yeremya, Tanrı'nın meleği tarafından uyarılmıştır. Çömezi Baruk, gökyüzünde ışıklar gördüğünden söz etmektedir. Peygamber Hezekiel'in uzay gemileriyle karşılaşmasının tavsiyeleri de 15 aynı döneme rastlamaktadır. Yeremya'nın dostu ve öğrencisi Baruk, tartışmalı dinsel metinlerden Baruk'un kelamının bakiyesinde Habeş Ebed Meleğin dünya dışı varlıklarla bir serüveninden söz etmektedir. Aşağıdaki türden mantık yürütmeler oldukça akılcı çağrışımlar yapmaktadır. Dünya dışı varlıklar küçük bir gruptur. Savaşlara karışmamış, taraflardan herhangi birine yardım etmemişlerdir. Halk kitlelerine görünmek istememişlerdir. Bilinmeyen nedenlerden ötürü bu grup, sandık ve kudret helvası makinesini kendileri taşımamışlardır. İnsanların işine müdahale etmekten mi kaçınmışlardır? Yoksa onlar da makinenin güçlü radyoaktivitesinden mi çekinmişlerdir? Bir tek nokta kesindir ki dünya dışı varlıklar sandığın Babillilerin eline geçmesini istememişler, Yeremya ve güvenilir birkaç yoldaşını bu tartışmalı aygıtın gizlenmesi ile görevlendirmişlerdir. Komando operasyonu diğer bazı kişileri de sırra ortak etmiştir. Habeş Ebed Melek bunlardan birisidir. Yeremya'nın uyarıyı almasıyla Babil ordusunun saldırısı arasında küçük bir zaman dilimi geçmiş, bu nedenle güvenli bir muhafaza yeri bulunmadığından sandığı mağaraya gizlemiştir. Ağırlık göz önüne alınırsa Yeremya ve yardımcıları mutlaka bir taşıyıcı, belki de bir öküz arabası kullanmışlardır. Operasyon tek bir geceye sığdırıldığına göre sandık Kudüs yakınlarında gizlenmiş olmalıdır. Babilliler batıdan, bugünkü Ürdün'den saldırıya geçmişlerdir. Yeremya'nın makinenin özünden anladığı muhakkaktır. Belki nasıl çalıştığı da bilgisi dahilindedir. Yardımcılarının başına bir şey gelmemiş, daha sonra ise fazlaca yaklaşan bir din adamı hayatından olmuştur. Dünya dışı varlıklar, Babillilerin eline geçmesine izin vermediklerine göre makineye büyük bir önem atfetmektedirler. Nitekim gizlenmesini emretmişlerdir. Yeremya bu ateşten gömleği nereye gizlemiş ya da nereye gömmüş olabilir? Kudüs'ün kayalık çevresinde sayısız gizleme imkanları mevcuttur. Genesaret Gölü'nün doğusunda kalan tepelik kesimde yarıklar ve doğal mağaralar ideal bir sığınak oluşturmaktadır. Yine de karga uçuşu mesafesi ile Yeremya'nın 130 kilometre kat etmiş olduğuna inanasım gelmiyor. Yol şartları ve öküzle ulaşımın ağır akışıyla Genesaret Gölü'ne varmak birkaç günlük iştir. Ayrıca dosdoğru bir yol izlemeleri de derhal düşmanın kucaklarına düşecekleri için çılgınlık olacaktır. Her neyse, Yeremya Kudüs yakınlarında bir yer bulmuşsa da söz konusu yer bugün kendini örterek gizlemiştir. Hiç kimsenin makinenin nerede olabileceği hakkında en küçük bir fikri bile yoktur. Hepsinden önemlisi tarih kayıtlarında bundan öte bir değinme bulunmamaktadır. İz bizi nerelere sürükleyecek? Habeş Ebed Meleğin sandığın gece gezintisine tanıklık ettiğini unutmuş değilim. Vatanına döndüğü zaman bu harika makine hakkında konuşmuş olabilir mi? İz bulma umudunu tamamen yitirse bile bir suç bilimci havlu atmaz. Uzun bir zaman Habeşlerin yazılı gelenekleri üzerine eğildim. Kralların haşmeti ya da kralların şanı anlamlarına gelen Kebra Nagast destanının varlığından haberdardım. Dünyamızın batılı kesiminde bu destanı bilen yok gibidir. Habeşçe, orijinalin Almanca bir kopyasını bulabilmek doğrusu hiç de kolay olmadı. Şükürler olsun ki bir adet mevcuttu. Baviera Devlet İlimler Akademisi'nde bu konuda teşekkür borçluyuz. Vakti zamanında ünlü astrolog Carl C.A. Bezold'a 1859-1922 bir burs tahsis ederek Berlin, Londra, Oxford ve Paris'teki 16 el yazmalarından oluşan bu bilinmeyen eserin gün ışığına çıkmasını sağlamışlardır.